Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin. Tıbbil kulubi ve davaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha. Ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesiran. Muhterem dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından ben Deniz Ömer Çelik hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, iş yerlerimizi, ülkemizi, İslam alemini feyziyle, bereketiyle, rahmetiyle, merhametiyle doldursun. Ümmeti Muhammed'in üzerinde ne kadar sıkıntı varsa, savaşlar, fitneler, terörler, sıkıntılar, göçler, bu konuda Ümmeti Muhammed'e yardım eylesin. Bu sıkıntıları gidersin inşallah. Bizim esas gayemiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanımak, onun sünnetini öğrenmek ve bütün hayatımızı Allah Resulü'nün sünnetine uydurmaya çalışmak. Hedefimiz tek. Bu hedefi ne kadar erken zamanda tespit eder, hedefimizi tekleştirir ve oraya kilitlenirsek, yoğunlaşırsak bu fani hayatı o kadar anlamlı ve kıymetli, değerli bir şekilde doldurmak mümkün olacaktır. Ama ne kadar ihmal eder, gaflette kalır, oyalanırsak yarınki pişmanlıklarımız daha fazla olacak. Keşke şu teheccüdü kaçırmasaydım. Keşke sabah namazında hep camiye gitseydim. Keşke şu nafile ibadetlerimi aksatmasaydım. Keşke gözümü kulağımı daha iyi muhafaza etseydim. Keşke nefeslerim boşa gitmeseydi, boşa akan sular gibi boşa gitmeseydi diye ahva etme ihtimali çok yüksek. Çok yüksek. Bu ahımızın, vahımızın azalması, hüsranımızın azalması için bizim yapabileceğimiz en iyi şey Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetini tatbik edip ona yakınlaşmaya çalışmaktır. Efendimizin sünneti bir hayat tarzıdır. Tüm hayatımızı kuşatan bir hayat tarzıdır. Efendimizin sünnetinde hiçbir Müslümanın zerre kadar bir hayatında alan dışarıda kalmaz. Sünnet, hayatın her alanını kuşatıcı bir özellik ve bir şumullülük vasfına sahiptir. Girdiğimiz zaman Efendimizin sünnetini tanımaya, okumaya, öğrenmeye başladığımız zaman bunu görürüz. Oturmamız, kalkmamız, konuşmamız, yememiz, içmemiz, selam vermemiz, almamız, komşuluk ilişkilerimiz, ticaretimiz, alışımız, verişimiz, her şey, gülüşümüz, ağlamamız, konuşmamız, sabahımız, akşamımız, ibadetlerimiz, yani orada tanzim edilmeyen, orada bize yol gösterilmeyen, şunu şöyle yapmamız gerekir tarzında yol gösterilmeyen bir açık alan bırakılmadığını görürüz. Bu bakımdan bu hedefimizi iyi netleştirmek, sabitleştirmek ve o hedefe yönelmek, teksif olmak, kilitlenmek gerekiyor. Muhterem dinleyenlerimiz, Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın cömertliğinin örneklerini siz değerli dinleyenlerimle paylaşmaya devam ediyorum. Burada Allah Resulü'nün cömertliğini ortaya koyan, hatta cömertliğindeki nihayetsizliği, sonsuzluğu, zirveyi ortaya koyan bir hadise daha var. O da çok ibretli. Bir Kureyş müşriği ile Resulullah Efendimiz arasında geçen bir olaydır bu. Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden Safvan bin Ümeyye, Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmadığı halde Huneyn ve Taif savaşlarında Efendimizin yanından ayrılmamış. Henüz Müslüman olmamış ama tehlikesi de yok. Resul Efendimiz'i de bir ilgisi alakası bulunuyor ve Huneyn Taif savaşlarında Efendimiz hep yanında bulunuyor. Allah Resulü Ciğrane'de toplanan ganimet malları arasında dolaştığı ve onlara göz gezdirdiği sırada Saffan da Allah Resulü'nün yanında bulunuyor. Develer, davarlar ve çobanlar dolu vadiye hayran hayran bakıyor. Çünkü Huneyn'de epey bir ganimet alınmıştı. Yine Taif kuşatmasının seferinde de Müslümanlar epey bir savaş ganimeti elde etmişlerdi. O ganimetler içerisinde develer var, davarlar var. O develerin, davar sürülerin çobanları da başlarında bu şekilde teslim alınmış. Ganimettir, savaş hukukudur bunlar. Saffan da Müslüman değil ama Resul Efendimiz'in yanında ve o develere, davarlara, sürü davarlara öyle hayran hayran bakıyor. Belki ihtiyacı da olabilir. Sevgili Peygamberimiz onun bu halini göz ucuyla takip ediyordu. Saffan'a hitaben, "Ey Ebu Vehb," Saffan'ın künyesi bu. "Ey Ebu Vehb, vadi ve içindekiler pek mi hoşuna gitti?" diye sordu. Saffan, "Evet," dedi. "Çok hoşuma gitti. O kadar davarlar, develer böyle. Sürü, çok." Resul-i Ekrem Efendimiz, "O vadi de içindekiler de senin olsun," buyurdu. "Hepsi senin olsun." Bunun üzerine Saffan kendini tutamadı. Dedi ki, "Peygamberden başka hiçbir kimsenin kalbi bu derece cömert olamaz." Yani bu kadar cömertliği, yani sıradan bir insan, normal bir insan böyle bu cömertliği gösteremez. Çünkü oradaki o sürülerin tasarruf hakkı Efendimiz Aleyhisselam'ın. Yani kendisine ait olanlar da var. Kendi tasarrufunda o sürüler, onu taksim etme Efendimizin vazifesi. Çünkü ayet-i kerimede يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ, sana ganimetlerden soruyorlar. قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ, de ki ganimetler Allah ve Resulüne aittir. Yani onunla ilgili taksimat salahiyeti hakkı Resulullah'ın. Dolayısıyla o vadideki bütün sürüleri Saffan'a verince, al senin olsun deyince Saffan dedi ki, "Peygamberden başka hiçbir kimsenin kalbi bu derece cömert olamaz," dedi. Şehadet getirerek Müslüman oldu. Daha sonra Saffan Kureyş'in yanına döndü. Onlara dedi ki, "Ey kavmim, Müslüman olunuz. Gelin siz de Müslüman olun. Vallahi Muhammed öyle ihsanda bulunuyor ki, cömertlikte bulunuyor ki, yokluktan ve yoksulluktan hiç korkmuyor." O Müslim Fedail-i Sahabe'de yer alıyor bu olay 57-58'de. Yani Saffan Resul Efendimizin bu cömertliği karşısında mest oluyor, hayran kalıyor ve Müslüman oluyor. Sadece kendi Müslüman olmakta kalmıyor, gidiyor kavminin yanına, onları da İslam'a davet ediyor. Diyor ki, bu insan gerçekten peygamber, hak peygamber. Peygamber olmayan bir insanın dünya malına karşı böyle zahit davranması, onu bu kadar kolaylıkla ve gönülden verebilmesi mümkün değil. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu hadiseden dünya ve nimetlerinin Efendimizin gözünde ne kadar bir değere sahip olduğu anlaşılıyor. Elinde bulunan malı ister burada görüldüğü gibi bir vadi dolusu olsun, ister Hazreti Bilal'in anlattığı gibi 2 dirhem olsun, hiçbir zaman yanında bekletmiyor. Onları infak etmeden de rahat edemiyor Allah Resulü. Hatta Hazreti Bilal'in naklettiği rivayette Efendimiz kalan 2 dirhemi dağıtmadıkça evine gitmeyip mescitte kalacağını söylüyor ve kabul edecek muhtaç bulunamadığı için 2 gün mescitte geceliyor. Böyle de bir rivayet var. Hazreti Bilal'in anlattığı bir rivayet. Diyor ki, Resul Efendimiz'in elinde 2 dirhem para kalmıştı. Diğerlerini dağıttı, bunlar kaldı. bunları vermek üzere fakir bekledi. Fakirlerin gelmesini bekledi. Ve böyle muhtaç gelmeyince de bunlar eve gitmeyi de hoş görmedi Allah Resulü. Ve o iki dirhemi verinceye kadar iki gece de mescitte kaldı. Sonra bir muhtaç geldi, ona bu dirhemleri verdi. Ondan sonra evine, devlethanesine gitti. İnfak ve cömertliğin zirvesinde bulunan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ashabın cömertlik duygularında bir zayıflık sezdiği zaman onları uyarır ve onları cömertliğe teşvik ederdi. Bir gün Amr bin Avf oğulları yurduna gitmişti Allah Resulü. Onlara "Ey Ensar cemaati" diye seslendi. "Buyur ya Resulallah, emrine amadeyiz. Lebbeyke ve saadeyke" dediler. Efendimiz onlara şöyle bir nasihatte bulundu. Dedi ki, "Sizler cahiliye döneminde Allah'a ibadet etmezken bile ağır mükellefiyetler altına girer, mallarınızdan muhtaçlara verir, yolda kalanlara yardım ederdiniz. Allah size İslam'ı ve peygamberi lütfedince mallarınızı kale içine alıp korumaya mı başladınız? Adem oğluna vahşi hayvanların veya kuşların yediğinden dolayı bile ecir vardır" buyurdu. Demek ki orada muhterem dinleyenlerimiz, İnsanların cömertlik duygularında zaman zaman bir düşüş, bir zafiyet olabilir, peyde olabilir. Veya lokal bir hadise yaşanmıştır. Orada Efendimiz beklediği bir cömertliği görmemiş olabilir. Hemen ne yapıyor? Yumuşak bir ifadeyle ve onlara Allah'ın ne kadar büyük bir lütufta bulunduğunu hatırlatarak, Müslümanlık lütfu, peygamberin gelmesi, İslam'la müşerref olmaları ve İçlerini, o cömertlik duygularını kamçılamak ve tazelemek üzere de böyle bir nasihatte bulunuyor. İslam geldikten sonra, Müslüman olduktan sonra onun o kadar büyük nimet ki daha fazla fedakar olmalısınız, daha cömert olmalısınız diye nasihatte bulunuyor. Bunun üzerine Avf oğulları hemen kalkıp hurmalıklara gittiler ve her biri bahçesinin çevresinde bulunan duvardan 30 kapı açtı. Çünkü Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor ayet-i kerimede, Sebe suresi 39. ayet-i kerime, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Siz Allah için ne verirseniz, Allah onun yerine hemen yenisini, daha güzelini verir. Çünkü Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır buyuruyor. Burada yine Ensar'ın, o Avf, Amr bin Avf oğullarının Resul Efendimizin tavsiyesi, nasihati, uyarması üzerine onu ne kadar dikkate aldıklarını, onu bütün gönülleriyle hemen o söze kulak verdiklerini ve fazlasıyla Efendimizin istediğini fazlasıyla yapmaya gayret ettiklerini ve bahçelerinden 30 kapı açarak o 30 kapıdan fakir fukaranın gelip o bahçeden istifade etmesine çalıştıklarını görüyoruz. Yani Allah Resulü ile ashabı arasında, ensar olsun, muhacir olsun, böyle çok sıcak bir ilişkinin, alakanın olduğunu, Efendimiz bir şey söylesin de sahabe onu kulak ardı etsin, ona dikkat etmesin veya gerilim yapmasın, böyle bir örnek göremiyoruz asr-ı saadette. Tam tersine çok büyük ilgi, çok büyük bir alaka, yani ufacık bir uyarı onlarda o manevi duygularının şahlanmasına yetiyor ve artıyor. Böyle bir sahabe topluluğuyla karşı karşıya bulunuyoruz. Dolayısıyla sahabenin bu hali de, yani bize bir ayet okunduğu zaman, dinin bir emri hatırlatıldığı zaman, Efendimizin bir hadis-i şerifi, bir sünneti bize söylendiği zaman, ondan bir örnek verildiği zaman, tıpkı sahabede olduğu gibi o bizim duygularımızı heyecanlandırmalı, böyle harekete geçirmeli ve ona can kulağıyla kulak vermemiz gerektiğini de bundan anlamış oluyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bizlere uyulması, ittiba edilmesi gereken yıldızlar olarak takdim edilen ashab-ı yüzünde cömertlik hususunda ibret alınacak harikulade örnekler sergilemişlerdir. Bununla ilgili Ukbe bin Amr radıyallahu anh şöyle diyor, sahabenin cömertlik noktasında ayet-i kerimeler gelince buna sadakatle uymaları noktasında Ukbe bin Amr'ın ifadesi ifade ettiği bu olay çok dikkat çekici. Şöyle diyor: sadaka ayeti inince sırtımızda yük taşıyarak kazancımızdan infak etmeye başladık. Derken bir adam geldi ve çokça sadaka verdi. Münafıklar gösteriş yapıyor dediler. Ya orada bir münafık grubu vardı Medine'de. Böyle bir grup her türlü iyiliğin karşısında, her türlü kötülüğün arkasında Resul Efendimiz'e gizli gizli planlar kuran, Müslümanlara zarar veren böyle bir grup var Medine'de. Sayıları net olarak bilinmiyor ama kalabalık bir grup olduğu anlaşılıyor. Ama her türlü hayır faaliyetinde mutlaka bunların menfi bir etkileri var. Bir imtihan, büyük bir imtihan. Burada da onları sahnede görüyoruz. Cenab-ı Hak ayet indiriyor, sadaka ayeti. Yani işte Allah yolunda sadaka verin veya fakirlere, muhtaçlara zekatlarınızdan verin ayeti kerimesi. Tevbe suresi 60. ayeti kerime. Dolayısıyla bu ayet-i kerime indiği zaman sahabe ne yapıyor? O ayetin gereğini yaşamak için bütün gücüyle çırpınıyorlar. Pek çoğu sırtını yük taşıyarak o ayetin emrini yerine getireyim diye gayret gösteriyor. Herkes böyle. Bu sırada da bir adam geliyor, çok sadaka veriyor. Verdiği sadakanın miktarı yüksek bir miktarda. Ama ne yapıyorlar? Münafıklar onunla ilgili gösteriş yapıyor diyorlar. Bir başkası geldi, bir ölçek hurma verdi. Onun da az sadakası. Yine münafıklar Allah'ın bunun bir ölçek hurmasına ihtiyacı yok dediler. Yani ne yaparsan yaranamıyorsun. Çok getiriyorsun gösteriş oluyor. Az getiriyorsun bu kadar sadaka mı olur diyorlar. Hepsiyle bir kulp bulmaya çalışıyorlar. Bunun üzerine şu ayet-i kerime geliyor. Sadakalar hususunda gönülden veren müminleri ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştiren ve onlarla alay edenler yok mu? Allah onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için acı bir azap vardır. Ayet-i kerimesi nazil oluyor. Bu hadis-i şerifin değişik rivayetlerinden anlaşıldığına göre çokça para getiren kişi Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh idi. Servetinin yarısı olan 4000 dirhemi tasadduk etmişti. Bir ölçek hurma getiren de Ebu Akil el-Ensari radıyallahu anh idi. O da iki ölçek hurma karşılığında bütün gece sırtıyla su çekmiş, bir ölçeğini evinin ihtiyacı için alıkoyup diğerini de Allah'ın rızasını kazanmak için Resulullah'a getirmişti. Aslında münafıkların çekemedikleri, ashab-ı kiramın zenginiyle fakiriyle mal veya kazançlarının yarısını seve seve tasadduk etmeleriydi. Bu iki örnekte sadaka olarak verilen miktar değişse de verenlerin fedakarlık nispetleri değişmiyor. Yani orada kimisi 4000 dirhem getiriyor, kimisi bir ölçek hurma getiriyor ama hepsi gönülden veriyor. Yani verebileceğini veriyor. Tabi bu konuda Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadis-i şerifini tekrar hatırlamakta fayda var kıymeti dinleyenlerim. O da Resul Efendimiz buyuruyor ki Allah yolunda infak edilen bir dirhem yine Allah yolunda infak edilen 100.000 dirhemi geçti. Bir dirhem 100.000 dirhem. O bir dirhem 100.000 dirhemi geçti buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Ne de geçti fazilet bakımından. Ne de geçti sevap bakımından. Allah diyor o bir dirheme 100.000 dirheme verdiğinden daha fazla sevap verdi. Allah o bir dirhemden 100.000 dirhemden daha fazla razı oldu. Deyince orada bulunan sahabe-i kiram şaşırıyorlar, hayret ediyorlar. Hayretlerini gizleyemiyorlar. Diyorlar ki, ya Resulallah, acaba biz mi yanlış anladık? Yani siz bir şey bir beyanda bulundunuz ama acaba biz mi yanlış anladık? Yoksa burada bizim aklımızın alamayacağı bir durum söz konusu. Resul Efendimiz diyor ki hayır ben diyor ne konuştuğumun farkındayım ve söylediğimin arkasındayım. Şunu söylüyorum. Allah yoluna infak edilen bir dirhem 100.000 dirhemi geçti. Bu kez sahabe-i kiram diyorlar ki ya Resulallah tamam şimdi anladık doğru ama nasıl olur bu? Bir tarafta bir dirhem var diğer tarafta 100 bin dirhem var. Arada korkunç bir rakam farkı var. 100 bin. Yani 1'e 10 değil, 1 50 değil, 100 değil, 100 bin. Resul Efendimiz buyuruyor ki şöyle oldu diyor. O diyor bir dirhem veren kişi tıpkı o sırtında geceleyin su taşıyıp da sonra ona karşılık iki ölçek hurma alıp birisini bırakan birisini getiren sahabede olduğu gibi o bir dirhem veren diyor o bir dirheme kendisi de muhtaçtı. Veya böyle yokken zor şartlarda adeta kalbinden bir parça kopararak, kendinden canından bir parça kopararak getirdi verdi. Ama diğer 100 bin dirhem veren kişi çok zengindi. Onun belki milyonları dirhemi vardı. Tıpkı deryadan bir kap su alıp getirmek gibi oradan o hesapsız mal içerisinden getirdi 100 bin dirhemi verdi. Dolayısıyla veren kişilerin durumları farklı olduğundan dolayı, fedakarlık ölçüleri farklı olduğundan dolayı o bir dirhem 100 bin dirhemi geçebilecek bir özellik kazanmış oldu diyor Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla burada o sahabenin yapmış olduğu fedakarlık hepsi 4000 dirhem de olsa, bir ölçek hurma da olsa gönülden yapılan fedakarlık ve katlanılan zorluk bakımından bunlar eşit. Hatta zaman zaman az olan çok olanı da geçebilir. Cömertliği, misafirperverliği ve hayırhahlığı ile tanınan ecdadımızın öncülük ettiği medeniyete vakıf medeniyeti adı verilmiştir. Gerçekten vakıflar İslam ahlakındaki cömertliğin, ihsarın, sehavetin müesseseleşmiş, şefkatin, merhametin müesseseleşmiş halidir. Vakıflar bir şefkat, merhamet, hizmet yerleridir. Ümmet-i Muhammed'e İslam'ın şefkat ve merhametini taşıyan, götüren müesselerdir. Dolayısıyla biz bu medeniyete de vakıf medeniyeti adı veriyoruz. Onlar ölümlerinden sonra geriye köşk, saray ve servet bırakmaktan çok han, hamam, cami, çeşme, medrese ve tekke gibi içtimai müesseseler bırakmışlardır. Yaşadıkları topraklara İslam'ın mührünü vurmuşlardır böylece. Varlıklarını insanlığın saadeti için cömertçe harcamışlar. Halka hizmeti, hakka kulluk telakki etmişlerdir. Cömertlik duyguları o kadar gelişmiştir ki gelen misafirleri ağırlamak için birbirleriyle yarışmışlardır. 14. yüzyılda İslam dünyasını baştan başa gezen meşhur Tunuslu seyyah İbni Batuta'nın yaşadığı dikkat çekici bir olay bunun güzel bir örneğidir. İbni Batuta ve arkadaşları Anadolu'yu gezerken o dönemde Ladik ismiyle anılan Denizli'ye uğrarlar ve orada şöyle bir olay yaşanır. Bu olayla beraber bugünkü programı tamamlayalım inşallah kıymetli dinleyenlerimiz. Diyor ki İbn-i Batuta oradaki yaşanan olayı şöyle naklediyor. Şehre girdiğimiz sırada çarşıdan geçerken dükkanlardan çıkan bir takım insanların hayvanlarımızı çevirerek yularlarına asıldıklarını gördük. Bir başka grup da gelerek bunları durdurdu ve çekişmeye başladı. Aralarındaki çekişme uzayıp kızışınca bazıları hançerlerini çekip ötekilere saldırmaya kalkıştılar. Konuştuklarını anlayamadığımızdan korkmaya başladık. Bunların yol kesen germiyanlar olduğu kuşkusuyla bu şehrin onlara ait bulunduğu malımıza, canımıza kastettikleri kaygısına düştük. Sonra Allah Teala bize Arapça bilen, hacca gitmiş bir adam gönderdi. Ona bunların ne istediklerini sordum. Bunların ahiler olduğunu söyledi. Bizimle ilk karşılaşanlar Ahi Sinan'ın, sonradan gelenler ise Ahi Duman'ın dervişleriymiş. Her iki tarafta bizim kendi zaviyelerinde, kendi misafirhanelerinde misafir olmamızı istedikleri için çekişiyorlarmış meğer. Onların göstermekte oldukları yüksek misafirperverliğe hayran olmamak elde değildi. Nihayet işi kura çekmek suretiyle halletmeyi kabul edip sulh oldular. Kim kazanırsa önce o tarafın tekkesine misafir olmamız kararlaştırıldı. Kura Ahi Sinan'ın tarafına düştü. O bunu haber alınca yanında dervişlerinden bir grupla gelip bizi karşıladı ve onun tekkesine misafir olduk. Bize çeşitli yemekler ikram ettiler. Biraz dinlendikten sonra Ahi Sinan hepimizi hamama götürdü ve benim hizmetimi bizzat kendisi gördü. Öteki dervişlerden üçü dördü ise bir arkadaşımın hizmetini üzerine almış bulunuyordu. Hamamdan çıkınca tekrar büyük bir sofra kurdular. Yemekten sonra güzel sesli hafızlardan Kur'an-ı Kerim dinledik. Zikirleri yaptık. Ertesi gün Ahi Duman ve müritlerinin bizi götürmek için beklediklerini gördük. Orada da pek çok cömertli de karşılaştık. İbn-i Mahtuta seyahatnamesinde bunu söylüyor. İşte vakıf medeniyetinin, İslam'daki şefkat, merhamet, cömertlik anlayışının bir toplumu ne hale getirdiği, dervişleri nasıl bir cömertlik ufkuna yükselttiğinin bir örneği, bunu anlatıyor. Dolayısıyla kıymetli dinleyenlerimiz, dinimiz ne kadar güzel, İslam dini bize ne kadar güzel fazilet, ahlak dersi veriyor. Efendimiz ne güzel bunun örneklerini sergiliyor sahabe-i kiram ve ecdadımız. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bizleri böyle mütevazi gönüllü, hizmet ehli, cömert, fedakar, insanlığa şefkat merhamet tevzi eden güzel insanlar olmayı Cenab-ı Hak bizlere lütfeylesin diyorum. Hepinize tekrar hürmetlerimi arz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.